Ayrım 15.
Sayfa 134. E. Hizmetsel kuruluşların kendilerine özgü mal varlıkları ve bütçeleri vardır. Bunların mal ve paralarına, devlet mal ve paralarının korunmasına ilişkin kurallar uygulanır. F. Hizmetsel kuruluşlar üzerinde genel yönetimin veya bağlı oldukları kuruluşların vesayet denetimi vardır. Vesayet denetimiyle özellikleri ters orantılıdır. Özellikleri arttıkça vesayet denetimi azalır. Vesayet denetimi arttıkça özellikleri azalır. G. Hizmetsel kuruluşların personeli memur veya diğer kamu personeli statüsündedir. Kuruluş yasalarında personel rejimi açısından değişik düzenlemelere gidildiği de dikkati çekmektedir. Yükseköğretim Personel Kanunu gibi. H. Anayasa Mahkemesi bir kararında belirttiği gibi, kamu tüzel kişilerinin nitelik ve özellikleriyle bağdaştığı ve statülerinin el verdiği ölçüde özel hukuk tüzel kişileri gibi genel hükümlere göre bazı yetkileri kullanmaları mümkün olmakla beraber açık bir hüküm bulunmadıkça bu hal onların hukuk rejimi olan idari hukuku ve kamu kanunlarına bağlılık ilkesini ortadan kaldırmaz. Anayasa Mahkemesi kararı 28.11.1985 E85/17 K85/22 Resmi Gazete 28.1.1995 22.185. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları çok ve çeşitlidir. Burada bunlardan örnek olarak radyo ve televizyon yönetimiyle iktisadi devlet teşekküllerine ve özel bir kümeyi oluşturan kamu kurumu niteliğindeki bazı meslek kuruluşlarına da değinilecektir. 2. Radyo ve Televizyon Kuruluşları Dipnot A.Ş. Gözübüyük Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt 24 Sayı 1 Sayfa 51-1969 F. Gölcüklü Haberleşme Hukuku 1970 Sayfa 213 F. Gölcüklü Radyo Televizyon Düzeltme ve Cevap Hakkı Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Cilt 20 Sayı 4 Sayfa 125-1965 K. İçel, Türkiye'de Radyo Televizyon Rejimi, İÜ Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 41, Sayı 3-4, Sayfa 121-1975. O. Tokgöz, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde Radyo Televizyon Sistemleri 1972, A. Aziz, 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Yasası, Amme İdaresi Dergisi Cilt 17, Sayı 1, Sayfa 78-1984. T. Tan, Özel Televizyon Düzeni, SBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi 1991, Sayı 2-3, Sayfa 7. Kaba Alioğlu Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul 1995, Sayfa 360, T. Yıldırım. Türkiye'nin İdari Teşkilatı 1997, Sayfa 174. 200. Anayasanın 133. maddesinde 8.7.1993 ve 3.913 sayılı yasayla değişiklik yapılarak radyo ve televizyon hizmetlerinde öngörülmüş olan devlet tekeli kaldırılmış ve radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletme kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbest bırakılmıştır. Yine anayasanın yeni düzenlemesine göre devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumunun özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır. Anayasada yapılan bu değişiklikle radyo ve televizyon alanında fiilen uygulanamayan devlet tekeli hukuken de kaldırılmış oldu. Devlet tekelinin bulunduğu dönemde 1983 yılında çıkarılan radyo ve televizyon kanunu, biri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, diğeri Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olmak üzere iki ayrı kuruluş öngörmüştür. Kurulun görevi, yayınlarda izlenecek ilkeleri saptamak, kurum tarafından yapılacak yayınların ilkelere ve yasaya uygunluğunu gözetlemek, denetlemek ve değerlendirmektir. Kurumun görevi ise radyo ve televizyon yayınlarını yapmak ve bu alandaki hizmetleri yürütmektir. Kısaca belirtmek gerekirse kurul gözetleyici, kurumsa uygulayıcıdır. Bunlar birbirini tamamlayan iki kuruluştur. Anayasanın 133. maddesinde yapılan değişiklikten sonra radyo ve televizyon istasyonlarının kurulması ve işletilmesinin bazı kurallara bağlanması bir zorunluluk olmuştur. Bu da radyo ve televizyon hizmetinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Salt devlet tekelinin kaldırılması sorunu çözmeye yetmez. Anayasa değişikliği sorunun çözülebilmesi için atılması gereken ilk adımdı. Uydu aracılığıyla yayın alanındaki gelişmeler ve yayınların ticari bir nitelik kazanması, özel radyo ve televizyon yayıncılığının yaygınlaşmasına ve aralarında rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu sorun yalnız Türkiye'ye özgü bir sorun değildir. Batı'da da henüz doyurucu bir çözüme ulaşılamamıştır. Çoğulcu ve dürüst yayın ilkeleri bir Avrupa Sözleşmesi'ne konu olmuştur. Sınır ötesi televizyon hakkında Avrupa Sözleşmesi adını taşıyan bu sözleşmeye göre, üye ülkeler sınır ötesi haber alma özgürlüğüne saygı göstereceklerdir. Üye ülkeler yayınların ahlaka aykırı, müstehcen nitelik taşımamasına, şiddet ve ırk ayrımcılığını teşvik eden nitelikte olmamasına özen gösterirler. Haberlerin gerçeklere uygun ve düşünce ve kanıların özgürce oluşumuna yönelik olması aranır. Sözleşmeyle cevap hakkı, reklamların düzenlenmesi, halkın önemli olayları öğrenme hakkı, kültürel amaçlar, yayınlara mali destek verilmesi gibi konularda temel kurallar getirilmiştir. Sözleşme uygulaması bir komite tarafından denetlenir, taraf ülkeler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için dostça çözüm yoluyla uzlaşma ve seçimlik hakem yolu öngörülmektedir. Ülkemizin bu sözleşmeye taraf olması, ancak daha önce iç hukukumuzda sözleşmeye uyumlu çalışmaların yapılması gerekmektedir. 201. Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi. Radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve bu düzenlemeyi yapmak üzere, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kuran 13.4994 gün ve 3.984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun çıkarılmıştır. Anayasanın 133. maddesinde öngörülen bu yasanın çıkartılmasıyla, Türkiye'deki özel radyo ve televizyon yayıncılığındaki karmaşanın bir düzene sokulması için hukuksal ortam gerçekleştirilmiştir. Bu yasa uygulanırken hem anayasanın 26. maddesi hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın içtihatları göz önünde bulundurulmalıdır. 202. Yayın ilkeleri. Radyo ve televizyon yayınları yapılırken uyulması gereken ilkeler, 3.984 sayılı yasanın 4. maddesinde ayrıntılı bir biçimde iki kümede toplanmıştır. Bunlardan birkaç örnek aynen alınmıştır. 1. kümede yer alan aşağıdaki ilkelere aykırı yayın yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasanın genel esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi haklarına, anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulculuk esasına, toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan verilmemesi ilkesine. 2. kümede yer alan aşağıdaki ilkelere uygun olmak suretiyle yayın yapılabilir. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına, haber ve olayların çabuk ve doğru bir şekilde sunulması ilkesine, aksi yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu olarak ilan edilemeyeceği ilkesine, kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olunması ilkesine, demokratik kurallar çerçevesinde kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki beklentilerine cevap verecek şekilde demokratik gruplar ve siyasi partiler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması esasına, radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi amacıyla bu dillerin kullanılabilmesi, Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak, milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak, çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esasına. 203. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişisidir. Bu tüzel kişinin yönetim kurulu üyeleri, siyasal partilerce saptanan sınırlı adaylar arasından meclisçe seçilmektedir. Bütçe bakımından meclis ilgili bir kuruluştur. Hükümetin üst kurulu ilişkisi başbakan tarafından yürütülür. 204. Üst kurulun oluşumu. Üst kurul, basın, yayın, iletişim ve teknolojisi, kültür, din, eğitim ve hukuk alanında birikim olan, 5 iktidar partisi veya partilerinin, 4'ü muhalefet partilerinin göstereceği adaylar arasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce seçilen 9 üyeden oluşur. Seçilecek her üye için 2 aday gösterilir. Meclis 2 adaydan birini seçer. Üst kurul üyelerinin görev süresi 6 yıldır. Üyelerin 3'te 1'i 2 yılda bir yenilenir. Üst kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın görev süresi 2 yıldır. Başkan kurulun onayını alarak bir başkan yardımcısı seçer. 205. Üst kurulun görev ve yetkileri. Kurulun görev ve yetkilerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır. A. Ulusal ve bölgesel frekans planlamalarını yaptırmak. B. Müracaatçı kuruluşlara yayın izni ve lisans vermek, kanal ve frekans bantları tahsis etmek. C. yurt içinden yayın yapacak kamu ve özel radyo televizyon kuruluşlarının yayın izni ve lisans isteminde bulunabilmeleri için gerekli koşulları Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ilkeleri göz önünde bulundurularak saptamak. D. Radyo ve televizyon yayınlarını denetlemek. E. Gerekli yönetmelikleri çıkartmak ve düzenlemeleri yapmak. 206. Üst Kurulun Mali Kaynakları ve Bütçesi. Üst kurulun gelirleri, kamu ve özel tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının elde ettiği brüt reklam gelirlerinden kesilecek %5 payla, bu kanun gereğince alınan yayın izni ve lisans ücretleri ve gerektiğinde meclis bütçesinden aktarılacak ödeneklerden oluşur. Üst kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri, meclis bütçesiyle birlikte plan ve bütçe komisyonunca incelenir. Meclis genel kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. 207. Özel radyo ve televizyon kuruluşları, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulurlar. B. Aynı şirket bir radyo ve bir televizyon işletmesi kurabilir. C. Bir hissedarın bir kuruluştaki pay oranı ödenmiş sermayenin %20'sinden çok olamaz. Yabancı sermayenin payı da %20'yi geçemez. D. Siyasal partiler, dernekler, sendikalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, vakıflar, yerel yönetimlerle bu yönetimlerce kurulan ya da bunların ortak oldukları şirketler, özel radyo ve televizyon kuramadıkları gibi ortak da olamazlar. E. Türkiye'de gazete çıkaran gerçek ve tüzel kişilerle gazete sahibi olan bir arada %20'den çok hisse sahibi olamazlar. F. Yurt dışından Türkiye'ye yönelik yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarına frekans, kanal ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. G. Özel radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarında belli oranlarda eğitim, kültür, Türk halk ve Türk sanat müziği programları koymakla yükümlülerdir. H. Seçimlerde oy verme gününden önceki 7. günden itibaren haber, röportaj gibi programlar veya reklam yoluyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler gibi adlarla, siyasal bir partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde oyunu etkileyen her türlü olayda bulunmak yasaktır. 208. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu yasada öngörülen yayın ilke ve esaslarına uygun yayın yapmakla yükümlüdür. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yayın ilke ve esaslarını çiğnemesi durumunda, çiğnemenin niteliği ve ağırlığına göre uyarma ya da durdurmayı gerektirecek biçimde yayın yapılması durumunda, üst kurulun karar vermesi üzerine Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'nun görevi düşer. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin yüksek kurulun yetkileri üst kurula devredilmiştir. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yasasında da değişiklik yapmak ve yasayı yeni düzenle uyumlu bir duruma getirmek gerekir. Bu çalışmalar yapılırken aceleyle çıkartılmış olan radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanunda yapılacak değişiklikler üzerinde de durulmalıdır. 209. Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin bazı kurallar. Bunlar yayınların men edilmesi, yeniden iletişim yasağı, düzeltme ve cevap hakkı ile ilgili kurallardır. A. Yayınların men edilmesi. Yayınlar önceden denetlenemez ve durdurulamaz. Ancak ulusal güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, kuvvetli ihtimal dahilinde ise başbakan ya da görevlendireceği bakan yayını durdurabilir. B. Cumhurbaşkanı veya hükümetin bildirileri. Radyo ve televizyon kuruluşları, Cumhurbaşkanı veya hükümetin, ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın gerekli kıldığı durumlarda bildirilerini yayınlamakla yükümlüdürler. C. Yeniden iletim yasağı. Yeniden iletim yasağı getirilerek yurt dışından devamlı ve Türkiye'ye yönelik yayın yapılması yasaklanmaktadır. Böylece yurt dışından yayın yapan özel televizyon yayınlarına engel olunmak istenmektedir. D. Düzeltme ve cevap hakkı. Gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlarla gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer yargı yoluna başvurabilirler. E. Tazminat davası. Kişilik haklarına saldırıdan dolayı yayın kuruluşuna karşı tazminat davası da açılabilir. F. Görevli yargı yeri. Yayının durdurulması ve hükümet bildirileri ile ilgili davalar, yönetsel yargıda düzeltme, cevap hakkı tazminat ile ilgili davalar adli yargıda görülür. 3. Kamu iktisadi teşebbüsleri. Dipnot. S. Özmen, Türkiye'de ve Dünya'da İktisadi Devlet Teşekkürleri 1967. D. Sağlam, Türkiye'de kamu iktisadi teşebbüsleri 1967, N. Akın ve diğerleri iktisadi devlet teşekkülleri mevzuatı 1966, S. Özmen, Türkiye'de ve dünyada kitlerin özelleştirilmesi 1987, A. Ş. Gözü Büyük, T. Tan, İdari Hukuku Cilt 1 Genel Esaslar Turhan Kitabevi 1998 sayfa 238. 210. Kavram. Günümüzde devlet bir girişimci olarak iktisadi faaliyette bulunmaktadır. Devlet böyle bir faaliyette bulunurken çoğu kez klasik devlet örgütünün dışında bu gibi hizmetlerin yapısına uygun örgütlenme yoluna gitmektedir. Devlet iktisadi faaliyette bulunurken amacı yalnız gelir elde etmek değildir. Bunun yanında bazı kamu hizmetlerini yürütmek ya da iktisadi etkinliği bir kamu hizmeti olarak yapmaktır. Devletin iktisadi alanda yapacağı etkinliklerin sınırı ve çeşitleri her şeyden önce her ülkenin kendi koşullarına göre saptanmalıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın sağlanabilmesi için devletin ekonomik alanda faaliyette bulunması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemiz açısından da durum aynıdır. Buna karşılık kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi akımı İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde ve son yıllarda da Türkiye'de uygulama alanına girmiştir. Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesine de başlanmıştır. Özelleştirmeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilmektedir. A. Kamu iktisadi teşebbüsü. Bu deyim anayasa ve çeşitli yasalarda yer almıştır. Bu deyim 1961 Anayasası'nda da kullanılmış fakat tanımlanmamıştır. 1982 Anayasası ise 165. maddesinde kamu iktisadi teşebbüsünü sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları olarak tanımlanmıştır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin tanımlanmasına 1964 yılında çıkarılan 468 sayılı kamu iktisadi teşebbüslerinin denetlenmesi hakkındaki kanunda da rastlanmaktadır. Kamu iktisadi teşebbüsleri bu kanunda denetim açısından tanımlanmıştır. Bu tanımlamada iki ayrı ölçüt kullanılmıştır. Bunlardan biri yasayla belirleme, diğeri sermaye ölçütüdür. Bir kuruluşun kamu iktisadi teşebbüsü olabilmesi için özel yasada kamu iktisadi teşebbüsü olduğunun belirtilmesi yeterlidir. Başka bir koşula gerek yoktur. Eğer bir kuruluşun yasayla kamu iktisadi teşebbüsü olduğu belirtilmemişse, bu kuruluşun kamu iktisadi teşebbüsü olabilmesi için sermayesinin yarısından çoğunun kamu kuruluşlarınca sağlanmış olması gerekir. 1982 Anayasası da kamu iktisadi teşebbüslerini yukarıda belirtildiği gibi yalnız sermaye açısından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yapılacak denetim amacıyla tanımlamıştır. Buna karşılık 1984 yılında çıkarılan kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararnamede ise kamu iktisadi teşebbüsü, iktisadi devlet teşekkülleriyle kamu iktisadi kuruluşlarının ortak adı olarak kullanılmıştır. Bunlara kısaca kitle denilmektedir. B. İktisadi devlet teşekkülü. Bu deyim ilk kez 1938 yılında çıkarılan 3460 sayılı yasada yer almıştır. Yasaya göre sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüslere iktisadi devlet teşekkülü denilmekteydi. 1964 yılında çıkarılan 440 sayılı yasa, iktisadi devlet teşekküllerinin yapısında değişiklik yaparak iktisadi devlet teşekküllerinin kapsamını genişletmiş ve bunların sermayesinin yarısından çoğunun devlete veya iktisadi devlet teşekküllerine veya her ikisine ait olmasını yeterli saymıştır. İktisadi devlet teşekkülleri 1983 yılında çıkarılan 60 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme bazı değişikliklerle meclisten 2929 sayılı kanun olarak çıkmıştır. 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararname çıkarılmış ve 2929 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlki olarak 1983 ve 1984 yıllarında yapılan düzenlemeler birbirine çok yakındır. Kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararname, iktisadi devlet teşekküllerini, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlanmıştır. Kanun hükmünde kararnameye göre iktisadi devlet teşekkülleri ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomiyle uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmek ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmak amacı güderler. C. Kamu iktisadi kuruluşu. Kamu iktisadi kuruluşları kavramı 60 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer almış ve 2929 sayılı kanunla 233 sayılı kanun hükmünde kararnamede de benimsenmiştir. Bu kanun hükmünde kararname, kamu iktisadi kuruluşunun sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallarla temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsü olarak tanımlamıştır. Yine aynı kanun hükmünde kararnameye göre, kamu iktisadi kuruluşları kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini, ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürüten kuruluşlardır. 211. Kitlerin özellikleri. Kitlerin başka bir deyişle iktisadi devlet teşekkülleriyle kamu iktisadi kuruluşlarının başlıca özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Kitler iktisadi faaliyetlerini genellikle doğrudan doğruya yürütmezler. Bunlar daha çok finansman, planlama ve eşgüdüm görevi yaparlar. Teşebbüsler kendilerine bağlı ve tüzel kişilikler olan müesseseler ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla iktisadi faaliyette bulunurlar. B. Kitler Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. Önceleri bunlar yasayla kuruluyordu. Yeni düzenlemede yasayla kurma yerine yönetsel kararla kurma yoluna gidilmiştir. Ekonomik ihtiyaç halinde ancak yeni bir teşebbüs kurulabilir veya mevcut bir müessese veya bağlı ortaklık teşebbüs haline getirilebilir. Bunun takdiri hükümete bırakılmıştır. C. Kitlerin sermayesinin tamamı devlete aittir. Bu kurala bankalar dolayısıyla bir istisna getirilmiştir. Bankacılık alanında sermayenin tamamının devlete ait olması şartı aranmaz. Sermayenin en az %91'i devlete ait anonim şirket şeklinde iktisadi devlet teşekkülü kurulabilir. D. Kitlerin tüzel kişilikleri vardır. E. Kitlere yasayla saklı tutulan hususların dışında özel hukuk kuralları uygulanır. F. Kitlere genel muhasebe kanunuyla devlet ihale kanunu kuralları uygulanmaz ve bunlar Sayıştay'ın denetimine tabi değildir. G. Kitlerin sorumlulukları sermayeleriyle sınırlıdır. H. Kitlerin ilgili olduğu bakanlık başbakanın önerisi cumhurbaşkanının onayıyla belirlenir. Teşebbüsler başbakanlıkla ilgilendirilebilir. İ. Kitler kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. K. Kitlerin malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Kanunu'ndaki cezalar uygulanır. Kanun hükmünde kararname 233 madde 57. L. Teşebbüsün taşınır ve taşınmaz her türlü malları haczedilemez hükmü 1994 yılında 4011 yasayla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak özelleştirmeye ilişkin 4046 sayılı yasa geçici madde 15 bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlarla bundan sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların taşınır ve taşınmaz her türlü mal, hak ve alacakları bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez. Konulmuş olan hacizler kalkan ve takipler düşer. 212. Kitlerin yönetimi. Kitler yönetim kurulu ve genel müdürlük biçiminde örgütlenmiştir. Kitler, iktisadi etkinliklerini genel olarak kendilerine bağlı ve tüzel kişilikler olan müessese ve bağlı ortaklıklar aracılığıyla yürütürler. Kitlerin yönetim organı genel müdürle yönetim kuruludur. A. Yönetim kurulu. Yönetim kurulu bir başkan ve 5 üyeden oluşur. Yönetim kuruluna genel müdür başkanlık eder. Yönetim kuruluna atanacak üyelerin teşebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki uzmanlığa sahip olması gerekir. Bu koşul ilgili bakanın önereceği üyelerden birinde aranmayabilir. Yönetim kurulu üyeliğine kamu görevlileri de atanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Bunlar atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Yönetim kurulunun başlıca görevi teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak, işletme politikasını belirlemek, faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak, genel müdürün önerisi üzerine daire başkanlarını, müessese müdürlerini veya benzeri personeli atamak, genel müdürlük çalışmalarını izlemek gibi görevlerdir. Yönetim kurulu, genel müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. B. Genel müdürlük. Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşur. Genel müdürün görevi yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşebbüsü yönetmek, temsil etmek, personel atanmasında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, bazı personeli doğrudan atamak, teşebbüs sermayesinin ve mali imkanlarının verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun olarak kullanılmasını sağlamak gibi görevlerdir. Genel müdür görevlerinden bir bölümünü astlarına devretebilir.